Ayrım 6. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 90. Yörükselin mahallesine sabah başlayan saldırı öğleden sonra katliamcıların geri çekilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu saatten sonra askeri güçler Yörükselim'e girmişler, halkı mahallelerinden zorla çıkartarak güvenliği sağlama adına askeri kışlaya taşımışlardır. Bununla yetinmemişler, Yörükselim'de geniş çaplı bir arama yaparak mağduriyete uğrayanları gözaltına almışlardır. Basından ve dosyadan. Hasan Öztaş, Afşin, Kötüre, Gözpınar Köyü, 1918. Hasan amca, hayvan alışverişi yaparak hayatını kazanmaya çalışan bir güzel insandı. Kimseyle hiçbir sorunu, sorunlu bir işi olmamıştı. Dert çıkartmayan bir kamil insan olmak, Hasan amcanın özel tavrı, alameti farikası olmuştu. Eğer Hasan Öztaş'ı tanıtmak için tek bir özelliğini anlatmak gerekseydi, onu sorun yaratmayan insan olarak tanımlamak yeterli olurdu. Tam bir dervişti. Hasan amcaların evi Mağaralı'da, Yörükselim'e yakın bir sokaktaydı. Oğlu Bektaş, Yörükselim'de babasından ayrı oturuyordu. Çalınan et satın alınır, çalınan ahlak satın alınmaz. Hasan amca okumamış yazmamıştı, görgüyle yetişmişti. İnsanlığın kadim eğitim yöntemiyle, tecrübeyle yetişmiş, hayatı bu yolla öğrenmişti. Gördüklerini önemsemiş, gördüklerine göre bir felsefe, bir yaşam tarzı oluşturmuştu. Herkese elinden geldiğince yardımcı olmayı, yaşamını değişmez kuralı haline getirmişti. Bununla yetinmez, ayrıca insanlara karşı duyduğu sorumluluktan dolayı özel düzenlemeler yapardı. Mesela bazen etini satmak için kestiği hayvanı bir kısmını satmaz, dağıtırdı. Böyle zamanlarda mutlaka belirlediği yoksul komşularına et paylarını vermeden edemezdi. Bu hassasiyetini sünni komşularına karşı özellikle gösterirdi. Hasan amca hayırsever, barışçı, temiz yürekliydi. Kimin bir derdi, bir sıkıntısı olsa ilk olarak Hasan amcaya giderlerdi. Hasan amca bir anlamda mahallenin amatör kasabıydı. Hayvan kesip etini sattığı zaman et çaldırdığı olurdu. Böyle durumlarda etinin çalınmış olmasını fazla sorun etmez, demek ki et alacak parası yokmuş der geçerdi. Zorunlu maddelerin yokluktan ve çaresizlikten çalınmasını hırsızlıktan saymazdı. Onun bu davranışını doğru bulmayanlar olur ve eleştirirlerdi. Şöyle izah ederdi: çalınan et yeniden alınıp yerine konabilir. Ancak ahlak çalınır veya kaybolursa yerine konamaz derdi. Ahlakı tüm yaşamın en büyük değeri olarak görürdü. Onun için ahlak, insan olmanın en temel, en zorunlu şartıydı. Her davranışı anlar, hoş görür, sorun etmezdi. Ahlaksızlığı ise hiçbir biçimde hoş görmez, affetmezdi. Komşuları bunu bildikleri için Hasan amcaya karşı daha saygılı ve dikkatliydiler. Onun dervişliğini, kalenderliğini sever, ona hürmet ederlerdi. Hasan amcanın yaşananlardan haberi olmuştu. Öğretmenlerin öldürüldüğünü duymuş, üzüntüsünü paylaşmıştı çevresindekilerle. Yalnız cenaze törenine katılmadığı gibi haberi de yoktu. Cenaze töreninden sonra yapılan saldırıları görmüş, hatta yaşamıştı. Bu durum onu korkutmuştu. Alevilere, Kürtlere yapılan bu saldırı Hasan amcanın dervişlik, çelebilik, centilmenlik yapmasıyla önlenebilir miydi? Hasan amca bunu bilmiyordu. Saldırılar yaşanırken bulunduğu mahalledekilerin tutumlarını gözlemlemeye çalıştı. Komşularının tam olarak nasıl davranacaklarını merak ediyordu. Kimse kendisine doğrudan bir şey demiyordu. Ama Yörükselim'e doğru Alevilere ve Kürtlere dair kucak dolusu küfürler, hakaretler duyuyordu. Gördükleri Hasan amcayı şok etmişti. Bütün bildiklerinin yanlış olduğunu düşündü. Bu insanlar komşularıydı ve şimdi kendisinin bütün değerlerini açıktan küfrediyorlardı. Hiçbir tereddüt yaşamadan, hiçbir rahatsızlık duymadan. Bu durumda bu insanlara nasıl güvenecekti? İnsan ilişkilerinde güven yoksa nasıl bir arada olabileceklerdi? Zorunların ağırlığı altında eziliyordu. O geceyi evinde geçirdi. Komşuları yanlış anlamasınlar, tahrik olmasınlar diye evinden ayrılmadı. Böyle düşünmenin bile ne kadar aşağılayıcı bir davranış olduğunu fark etti. Bir yere gitmeye kendi başına ve arzusuna göre karar veremiyordu. Kendisine saldırmaya hazırlananların olası arzularına göre karar vermek zorunda kalıyordu. Onlar tahrik olmasınlar diye başka bir eve gitmiyor, kendisini korumanın yollarına başvuramıyordu. Sabaha kadar hareketlilik vardı bulunduğu mahallede. Komşularının evlerinde lambalar hiç sönmedi. Hasan amca da, eşi hanım Öztaş da bu durumdan tedirginlerdi. Onlar da uyuyamadılar. İlk kez Hasan amca bütün iyi davranışların işe yaramayacağını düşünmeye başladı. Artık başka bir durumla karşı karşıya oldukları açıktı. Camın kenarından sokağı izliyordu. Eşi hanım da içeride, mutfaktaydı. Komşuların hepsi ya sokaktaydılar ya da lambaları yanıktı. Bu durum korkutuyordu ama yine de bundan kötü bir sonuç çıkartmak zorunda kalmak daha çok korkutuyordu. Akşam konuştular. Sabah olduğunda fazla göze batmadan ara sokaklardan Yörük Selim'e, oradan oğullarının evine gitmeye karar verdiler. Bu kararı vermiş olmaları yine de rahatlamalarını sağlamadı. Gece boyunca dönüp durdular evin içinde iki yaşlı insan ışıklarını yakmadan. Sabah olduğunda hafiften bir kahvaltı yaptılar önce. Erkenden gitmeye kalkışarak panik havası vermek istemedi Hasan amca. Olanların yeterince farkında değildi. Her şeye iyi niyetle ve iyimserlik içinde bakınca yapılan saldırıları doğru algılamak mümkün olmayabiliyor. Gerçi komşulardaki saldırgan tutumlar Hasan amcayı korkutmuştu. Fakat yine de her şeyin kısa sürede düzeleceğini sanıyordu. Hasan amcanın evinden Yörük Selim'i görmek mümkündü. Ara sıra oraya doğru da bakıyorlardı. Hasan amca oğlunun evinin bitişiğindeki evin yandığını görünce paniğe kapılarak hemen dışarı çıkmaya, Yörük Selim'e gitmeye niyetlendi. Zaten eşi bir an önce gidelim diyordu ve haklıydı. Oyalanmadan gitmeleri gerekiyordu. Eşi hünden yapıldığı için kolay yanacak olan yatakların yerini değiştirmeye çalışıyordu. Hasan amca da biraz yardımcı oldu. İşin zor tarafı bitince Hasan amca hadi çıkalım diyerek kendisi avluya çıktı. Biraz oyalandı, bekledi, eşi hanım gelmedi. Arkadan yetişir diyerek sokağa çıktı. Hanım gelecek diye ağır adımlarla yürüyor, onu bekliyordu. Hanım yine gelmedi. Eşin içeride kaldığını, gelmediğini görünce tekrar evine gitmek için döndü Hasan amca. Merak etmişti, bu kadar acele ederken neden çıkmıyor bir türlü diye. Hasan amca bir adım atmıştı ki komşu evden açılan ateşle göğsü yandı, sendeledi ve ayakta duramayarak düştü. Yerde kanlar içindeydi. Hasan amca vurulduğunda eşi hanım Öztaş evden fırlayarak kocasının yanına gitti. Silahlar sıkılıyordu sürekli. Hanım Öztaş eşinin baş ucuna varmış, çığlık çığlığıydı. Hasan amca düştüğü yerde sesi kesilmiş yatıyordu. Hanım onun ölmemiş olmasını istiyor, umuyordu. Eğildi, üstüne seslendi. Kürtçe, haso, haso diye. Hasan amcadan ses çıkmadı. Hanım daha yüksek sesle bağırıyordu. Aynı anda silahlar patlıyor, kurşunlar garip sesler çıkartarak geçiyorlardı. Hanımı doğrudan nişan alan bir kurşun onu da devirdi Hasan'ın yanına. Hasan'ın eşi hanım da vurulmuştu. İkisinin kanı karışıyordu birbirine. Hasan ölmüştü, konuşmuyordu. Hasan'ın üstündeyken yaralanmış olan hanım ise hem yarası için hem öldürülen eşi için ağlıyor, ağıtlar yakıyordu. Sokak silah sesleriyle çınlıyordu. Otomatik silahların sesi dehşet vericiydi. Silah sesleri korkutuyordu. Her taraf ateş altındaydı. Evler yanıyor, insanlar vuruluyor, saldırganlar şehri işgal etmiş ve destursuz dolaşıyorlardı. Hasan amcanın cesedi sokaktaydı. Yaralı eşi hanım Öztaş başucunda ağıtlar yakıyordu. Sokakta yapayalnızdılar. Yakınları gelemiyor, komşuları gelmiyorlardı. İnsanlar ölüsüne bile sahip çıkamıyorlardı. Hastaneye gitmek için araba yoktu, taksiler gitmiyordu. Dahası saldırganlar bunu da engellemeye çalışıyorlardı. Yine de birçok zorluklar aşılarak Hasan ve eşi hanım Öztaş, Hasan'ın kardeşi Rıza tarafından hastaneye götürüldüler. Yakınları Hasan amcayı ve eşini hastane kapısında yere yatırmışlar, beklemekteydiler. Bu defa da hastaneye alınmaları sorun oldu. Hastane işgal altındaydı. Saldırganların izin vermediği kimse içeri giremiyordu. İçeri alınacaklarını umuyor, durumlarını gören bir yetkilinin yardımcı olmasını bekliyorlardı. Hastaneyi işgal etmiş olanlar dışında birkaç askeri görevli ve er vardı ortalıkta. Onların yetkili olanlarına gitmişler, o da doktorlar ne diyorsa o olur diyerek yapacağı bir şeyin olmadığını söylemişti. Umut kalmamıştı. Eşini başka bir şehre götürmekten başka yapacak bir şey yoktu, öyle yaptılar. Hasan Öztaş hastanede bakılmadığı için öldü. Eşi hanım yaralı olduğu için günler sonra kendisine gelebildi. Rıza abisinin öldüğünü gördüğünde kendisini kaybetti. Günlerce içini yaktı o acı. Aradan uzun yıllar da geçti. Unutmak mümkün değildi. Öldürülen kardeşin cenazesine uzaktan bakmak. Hasan amcanın oğlu Bektaş Öztaş 10 yıl boyunca Maraş Yörük Selim'de kasaplık yaparak yaşamaya devam etmiştir. Yaşadığı olağanüstü acıya ve zorbalığa rağmen orada yaşamaktan başka bir çaresi yoktu. İnsanların her zaman gidecek yerleri olmayabiliyordu. Bektaş da gidecek yeri olmayanlardandı yıllarca. Ayrıca oraya akıttığı emeğini korumak zorundaydı. Bektaş yaşadığı o yılları andıkça gözleri nemleniyordu. Onu böylesine hüzünlendiren, yaşadıkları acılardan çok bu acıların dermanının bulunamamış olmasıydı. Neden böylesine sahipsiz, böylesine dalsız, duldasız kaldıklarına yanmaktadır yüreğim. Hasan Öztaş'ın ziyaret edilecek mezarı ağıt yakılacak bir mezar taşı olmadı. Katilleri de yeterli delil olmadığı için serbest bırakıldılar. Uzak dağ başları yalnızlıkları getirir aklına. Bir de efkarlı türküleri. Ve senin yalnızlığın ancak dağlara sığabilir. Bir de türkülere. Belki bir zaman geçitler kapanmış, koyaklar tutulmuş olabilir. Yabanıl sesler, ateş böcekleri kıpırdayıp durur çevrende. Bir de sessizlik. O zaman bir tutam kekik, bir tutam dağ lalesi kopar ve usuldan usuldan söylemeye dur eşkıya türkülerini. O türküler ki biraz kederlidir ama kendilerinden başkasını ele vermemişlerdir. Ahmet Telli. Serintepe Mahallesi. Serintepe, Maraş'ın yerleşime yeni açılan bir semtiydi. Burada yerleşik olan birkaç kişinin arazileri bulunmaktaydı. Bu insanlar arazilerini devletin hazine arazisinde katarak köyden gelen yoksullara parselleyip satmaktaydılar. Böylece önemli bir rant olanağı elde etmiş bulunuyor, arazilerin çok fahiş fiyatlarla yoksul insanlara satmakta, bu yolla büyük bir vurgun elde etmekteydiler. Buna dikkat çeken dönemin devrimci politik çevreleri ve halk, bu durumu engellemek için devletin arazisini işgal ederek gecekondular yapmaya yönelmiş, bu amaçla bir gecekondu işgali yapılmıştı. Bu mahallede esas yerleşik olanlar çevre köylerde oturan Türk Sünnilerdi. Bunların büyük bir kısmı köyden yaşadıkları yoksulluktan kurtulmak için burada çalışmak, iş bulmak amacıyla gelmiş yoksullardı. Ve çoğu da orada burada çalışmaktaydı. Köylerinden henüz kopmamışlar, hem köyden hem de burada çalışarak ancak geçinebiliyorlardı. Bu çevre köylülerin dışında buraya yeni gelen ve gecekondu yapan insanların hemen hepsi Kürt Aleviydiler. Ve çoğu da Afşin'in çeşitli köylerinden gelmişlerdi. Belirtilen özellikler Serintepe'nin Türk Sünnileri katliamcıların toplumsal potansiyelini oluştururken Kürt Aleviler de katliamın hedefini oluşturuyorlardı. Bu durum Serintepe'nin katliamın yoğun yaşandığı bir mahalle olmasına yol açıyordu. Önce buraya çevre köylerden katliamcılar getirtilerek toplanmışlardır. Daha sonra mahalledeki çeşitli evlere tacizlerde bulunarak öncelikli hedef olan Yörük Selim'e yürüyüş yaparak ellerinde silahlarıyla gitmişlerdir. Bu silahlı katliam saldırısı Yörük Selim'in girişinde kesilmiştir. Kesilmesini büyük ölçüde Yörük Selim'de bulunan halkın sürdürdüğü direniş sağlamıştır. Yörük Selim'e giremediklerini gören ve saldırılarından vazgeçmeyen katliamcılar geri dönerek Serintepe'ye yeniden saldırmaya yönelmişlerdir. Tam bu anda katliam mekanizmasının özgün bir pratiği girmektedir devreye. Serintepe'de bulunan ve kısmen katliamcıların saldırmalarından caydırıcı bir etki yapan askerlerin Serintepe'den ayrılması sağlamamaktadır. Kışlanın basıldığı yalanı ortaya atılmakta, sözde bu yalanın peşine düşen askeri yetkililer, Serintepe'nin kenarlarında bulunan, böylece caydırıcı bir etki yapan az sayıda askeri çekmişlerdir. Katliam askerleri gittiğini gören ve çeşitli evlerde saklanmaya çalışan Alevilerin, saklandıkları evlerden çıkarak askerlerin peşine düşmesiyle böylece katliamdan kurtulmaya çalışanların katliamına yol açmıştır. Buradan kaçanlar uzun menzilli silahlarla vurularak katledilmişlerdir. Bunların dışında eve girmeye çalışanlar katledilmişlerdir. Ayrıca birkaç ev basılarak evdekiler katledilmiş, öldürülmüşlerdir. Bu süreç öğleden sonra başlamış, akşama kadar devam etmiştir. Bunun üzerine Yörük Selim'den geri dönen katliamcılarla mahallede akbabalar gibi bekleyen katliamcılar katliamı gerçekleştirmişlerdir. Bu mahallede 13 insan hunharca öldürülmüştür. Akşam askerler gelip kalan Alevileri saklandıkları, sığındıkları evlerden alıp kışlaya götürmüşlerdir. Serintepe'de katliam sürerken Maraş'ın birçok yerinde aynı katliam sürdürülmekteydi. İmam Ergönül, Afşin Gözpınar, 1940. İmam Ergönül, kardeşleri ve çocukları ile birlikte birkaç yıl önce gelmişti Maraş'a. Afşin'in Kürt Alevi köylerinden olan Gözpınarlıydı. Kendisi gibi birçok köylüsü de gelmişti Maraş'a. Son yıllarda köylerinden kalkanlar bir yerlerde ekmeğini kazanmaya çalışıyordu. Herkesin en kolay ve en önde gittiği yer Maraş oluyordu. En yakınlardaki, en çok bildikleri ve kendilerinin sandıkları şehir burasıydı. Maraş'a geldiklerinde hayvan ticareti yaparak işe başladılar. Aynı zamanda yün ve orlon gibi tüketim maddelerinin alım satımını da yapıyorlardı. Para kazanmaya başlamışlardı. Kardeşiyle birlikte yavaş yavaş işlerini geliştiriyorlardı. Yerleşmeye, mülk edinmeye karar verdiler. Bir arsa aldılar önce. İmam bu arsada kardeşinin ev yapılmasını istedi. Önce kardeşinin evi olsun istiyordu. Kardeşi önceliğin kendisine verilmesine itiraz ettiyse de imam dinlemedi. Önce sana ev yapalım, sonra da bana yaparız diyerek itirazı bastırdı. İmamın planladığı gibi yaptılar, ancak yapılan evde imamın evi yapılana kadar birlikte oturacaklardı. Serin Tepe yeni bir yerleşim yeriydi. Gecekondular konduruluyordu sürekli olarak. Senet dağılan arsalara biriket evler yapılıyordu, kapısız, sıvasız duvarlarıyla. Bezler asılıdı kapı ve pencerelere yazın sıcaklarında. İmamın 4 oğlu 2 kızı vardı. Eşi Güllü ile birlikte çocukların geleceğini konuşmaya başlamışlardı. Artık Hüseyin büyümüş, askerlik çağına gelmişti. Diğerleri de sıradaydılar. Güllü daha çok kızlarıyla ve büyük oğluyla ilgileniyordu. Hüseyin onun ilk göz ağrısı ve ilk muradıydı. Saldırılar bir gün önce öğretmenlerin cenaze töreninde olmuştu. O gün imam evde değildi. Çevre köylere işe gitmişti. Oğlu Hüseyin arkadaşlarıyla birlikte törene katılmıştı. Cenaze törenine saldırıldığında kızıcık hayatında görmediği bu vahşet karşısında dehşetli bir şaşkınlığa kapılmıştı. Acemi bir ürkeklikle şehrin daracık sokaklarında sinerek, saklanarak kaçıp kendisini eve zor atmıştı. Hüseyin eve gelmiş ancak yaşadığı saldırının şokunu üstünden atamamıştı henüz. Bir müddet sonra kiracıları ve yakın köylüleri, hacı ve ortak arkadaşları Adıyamanlı öğretmen Mahmut'la eve geldiler. Onlar da aynı saldırıları yaşamış, aynı yollardan kaçıp kurtulmuşlardı. Üç genç insan yaşadıklarını birbirine anlatarak gecenin geç saatlerine kadar oturdular. Hüseyin ve arkadaşları evin alt katındayken imam, Güllü ve diğer çocuklarla birlikte üst kattaydılar. Küçük çocuklardan Yurdagül annesinin eteğinde onun her an vereceği buyruğu bekler gibi tetikteydi. Rıza evin başka bir köşesine çekilmiş uyur gibiydi. Hayri, Ali ve Türkan bir oyuna dalmışlardı. Mahallede bakkalın önünde ve bazı sokaklarda görülmedik bir kargaşa vardı. Bu karışıklığın iyiye yorulamayacağı belliydi. Alevi, Kürt ve solculara karşı bir hazırlık yaptıklarını açık açık ilan ediyor, sloganlarla hakaret ediyorlardı. Saat ilerlemişti, gecenin geç saatleriydi. Dışarıda hareketlilik durmuyor, artarak devam ediyordu. Güllü'ye seslendi imam, bir çay yapmasını istedi. Adeti değildi bu saatte çay içmek. Dışarıdaki gürültünün yarattığı can sıkıcılığını gidermek için ilaç niyetine çay içecekti. Birlikte çaylarını içerlerken aşağıdakileri de haber saldılar çay için. Onların muhabbeti yerindeydi. Çaylarını da yapmış, içiyorlarmış, gelmediler. İmam oğlu Hüseyin'in evde olduğuna sevindi. Arkadaşları da evdeydi. Gerçi bu gençlerin siyasetle ilgisi vardı ama Hüseyin bunlara karışmayacaktı. Kendisine söz vermişti. Bunu biliyor ve oğluna güveniyordu. Zaten yakında evlendirmeyi düşünüyordu. Bir baş göz edebilirse sorun kalmayacaktı. Sabah erken kalkmışlardı. İlk olarak pencereden dışarıya baktılar. Mahallenin içindeki büyük ve öfkeli güruhun akşamki hareketliliği büyüyerek devam ediyordu. Bakkal Murat'ın dükkanının önüne birikmişlerdi. Yenileri geliyordu sürekli. Üç tekerlekli motosikletler, traktörler, kamyonetler, arabalar, insan ve malzeme taşıyorlardı köylerden. Gelenlerin hepsi erkekti. Ne bir çocuk vardı ne de bir kadın. Günlük yoksul giysileriyle gelmişlerdi. Kıyıcı ve hoyrat bir görüntü veriyorlardı. Yerinde duramıyor, sürekli hareket ediyorlardı. Gelen her araç ya içindekileri boşaltıyor ya da başka bir yere sevk ediliyordu. Evinin penceresinde olanları seyreden imam neler olup bittiğini sordu Güllü'ye. Güllü de bilmiyordu neler olduğunu. İçinde bulundukları belirsizlik sadece sinir bozucu değildi. Böylesine riskli durumlardaki öngörülemezlik aynı zamanda tehlikeliydi de. Dışarıdakilerin ne yapmak istediklerini tam olarak anlamamıştı imam. Ama hiçbir şey normal değildi. Sabah sabah Serin Tepe'de yaşananların alışık olunmayan bir şey olduğu belliydi. Aslında gün dünden beri hareketliydi. Öğretmenlerin öldürüldüğünü, onların cenazesinde olayların çıktığını biliyordu. Bütün bu olanların bu denli büyüyeceğini tahmin edemiyordu. Olmuştu işte. İyi şeyler yapmayacakları açık olan bir kalabalık kötü şeyler için hazırlanıyordu. İmam ve evdekiler çeşitli tahminlerde bulunuyorlardı. Dışarıdakilerin neler yapabileceklerine dair kötü ihtimaller ağırlıktaydı. Yine de herkes en kötü ihtimali birbirine itiraf etmekten kaçınıyor, gizliyordu. Güllü de kalkıp mutfağa geçmişti. Biraz sonra herkes uyanmıştı. Alt kattaki kiracı Hacı Bektaş ve misafiri öğretmen Mahmut Ünal da kalkmışlardı. Güllü kızlarıyla kahvaltıyı hazırlarken evdekiler de dışarıdaki hareketliliği yorumlamaya çalışıyorlardı. Kahvaltı bitti. Güllü bulaşıkları mutfağa götürdü. Onları yıkamaya fırsat kalmadı. Toplu halde ve ellerinde silahları, sopaları, dehreleriyle yürümeye başladıklarında imam dehşete kapılmıştı. Hemen kapılar kilitlenmiş, perdeler çekilmişti. İmamların evinin yanından geçerken taşlamışlar, küfür ve hakaretler ederek geçip gitmişlerdi. Bulutlarla kaplanmıştı gökyüzü. Güneş ışığını salmamıştı. Havada hafif ürpertici bir soğuk vardı. Evde sobalar kurulmuş, içine yakacak konmuş, yakılmaya hazırlanmıştı. Öğleden sonrasıydı. Bütün yorumlar, tahminler, öngörüler boşa gitti. En kötüsü oldu. Büyük bir kalabalık eve doğru geliyordu. Taşlar atılıyor, benzinli paçavralar evin içine düşüyordu. Camlar paramparça oldu ilk taşlarla. Ateşli paçavralar evde yangına yol açmıştı. Evin bir tarafında yün ve orlon yığılıydı. Onların tutuşmasıyla artık yangın kontrol edilemez oldu. Zaten bu arada eve girmek için dış kapıyı zorluyorlardı. Saldırılar ani ve dehşetliydi. Korunmak için hiçbir şey yapmaya fırsat kalmadı. Yine de imam amca çocuklarını ve eşini sakinleştirmeye çalışıyordu. Bir yandan da olan bitene hakim olmak için çırpınıyor, koşturuyordu. İçerisi duman olmuş evdeki yün ve orlonlar büyük bir alev çıkartarak yanıyorlardı. Yükselen dumanlar gökyüzünü kaplamıştı. Kapıyı kırmaya çalışanlar bir yanda, evin damını delip içeri girmek için uğraşanlar diğer yandaydılar. İçeride Güllü Ana sağa sola koşturuyor, yangını bastırmaya çalışıyordu. Hacı Bektaş, Mahmut ve Hüseyin fırsat buldukça atılan paçavraları dışarı atmaya, içeri dolan taşlarla kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Diğer çocukların her biri bir tarafa sinmiş, korkudan çığlık çığlığa ağlıyorlardı. Kapının kırılmasıyla birlikte girdiler evin içine. Silahlar sıkılıyordu durmadan. Bu gürültüleri, patlamaları ilk defa duyan çocukların çığlıkları deliyordu göğü. Bir anda içerisi kan ve ölüm deryasına döndü. İçeri girenler ilk ellerine geçirdiklerine kontrolsüz bir hınçla derin bir kin ve sönmeyen bir intikam ateşiyle vuruyorlardı. İmam amca bir aman, bir destek, bir imkan aramak istemiş, damın üstüne çıkmıştı. Onu oracıkta vurup düşürdüler yere. Bununla yetinmediler, İmam Ergönül'ü düştüğü yerden iterek alevleri yükselen ateşin içine attılar. İmam amca ateşin içine düşer düşmez tutuşmuştu. Kimse bilemedi İmam Ergönül'ün yanarken neler çektiğini. Gören olmadı, İmam Ergönül'ün yangının içinde hangi tarafa kıvrıldığını. Bir insan yanarken ağlayabilir mi mesela? Yanan insanın gözyaşları akar mı? Akan gözyaşları da sıcak olur mu? Bunları bilemedi kimse. İmam Ergönül yanarken evinde katliam devam ediyordu. İmam Ergönül, kardeşi Hasan tarafından Maraş Şeyh Adil mezarlığına gömüldü. Hasan Ergönül, gömülme sürecine dair şunları söyledi. Soğuk hava deposuna gidip cenazelerimizi teşhis etmemiz istendi. Oraya varıp cenazeleri teşhis etmeye çalıştığımda ilk olarak bu kadar cenazeyi bir arada görmek beni sarstı. Ancak daha sarsıcı olanı onca cenazenin tasdif edilmeden ve çıplak vaziyette ortalık yerde tutuluyor olmasıydı. Bunu görünce bir kez daha kaderimize, Aleviliğimize, bize dayatılan zulme ve zorbalığa kızdım. Ben 5 cenaze almak için gitmiştim, 7 cenaze verdiler defnetmem için. Cenazeleri başlarından atarak işin içinden çıkmaya çalışıyorlardı. Ben 7 cenazeyi yanımdaki birkaç kişiyle birlikte herhangi bir dini tören yapamadan gömmek zorunda kaldım. Zaten gömerken bile can güvenliğimiz tehlikedeydi. Bunu yakınlarımız için göze almak zorunda kalmıştık. Cenazeyi gömmek için bize numaralı bir kağıt vermişlerdi. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra mezarlarımızı aramaya çıktığımızda mezarlarımızın olmadığını gördük. İmam Ergönül'ün yanıklarla tanınmaz hale gelmiş olan cenazesinin konduğu mezar şu anda kayıp. İmam Ergönül'ün katilleri de bilinmemektedir. Yargılama sonunda faillerin sadece ölüme sebebiyet verdiği karar verilmiş, katillerin daha az ceza almaları sağlanmıştır. 11 yaşındaydım. Saldırı başladığında hepimiz evdeydik. İçeri girip hepimizi vurmaya başladılar. Annemin yerde yaralı yattığını gördüm. Yüzü gözü kan içindeydi. Siması görünmüyordu, konuşamıyordu. Elleriyle bize gidin, kaçın, kurtulun diye işmar ediyordu. Babamı gözümün önünde öldürdüler. Rıza ağabeyim yaralıydı. Sünni bir komşu bizi evine götürdü. Yaşlı bir teyze, oğlum sizi görürse öldürür diyerek bizi tekrar dışarı çıkarttı. Annemi babamın öldüğünü bildiğim halde sanki onlar günün birinde çıkıp geleceklermiş gibi düşünüyorum. Hiç inanmadım, inanamadım onların öldürüldüklerine. Yurdagül Ergönül. Güllü Ergönül, Afşin, Gözpınar 1949. Güllü sabah çocuklarına kahvaltı hazırlamayı severdi oldum olası. Hele de bu kahvaltıya komşulardan veya çocukların arkadaşlarından gelen olursa çok daha neşeli olurdu. Bugün de öyle bir heyecan yaşamak istiyordu. Gerçi mahalleden ithameli bir hava esiyordu ama olsun. Bu kahvaltı keyiflerini engellemeyecekti. Aşağıda oğlu Hüseyin ve arkadaşları vardı. Onları kahvaltıya çağırmak Güllü için dünyanın en mutluluk verici işiydi. Mahallenin içindeki ürperten hareketlilik devam ederken onlar kahvaltılarına oturmuşlardı. Güllü'nün istediği gibi keyifle yapamıyorlardı kahvaltıyı. Yine de gençlerin yarattığı neşeli bir hava yansıyordu sofraya, bütün olumsuzluklara karşın. Herkesin aklında mahalledeki saldırgan hareketlilik vardı. Mahalledeki bu sevimsizlik evdekilerin yüzüne tedirginlik, kaygı ve huzursuzluk olarak yansıyordu. Kimse de keyif kalmamıştı. Kahvaltı sofrası toplanırken başlamıştı ilk saldırı hamlesi. Evin camlarına taşlar atıldı, kırıldı camlar şangırdayarak. İçeriye giren taşların ve kırılan camların sesi sloganların arasında kayboldu. İçeridekiler telaşlandılar. Panikle etrafa dağıldılar. Ne yapacaklarını düşünürlerken gürültüler azaldı, içeriye taş atılmaz oldu. Geçip gittiler yürükselime doğru. İçeridekiler derin bir nefes alıp rahatladılar. Güllülerin evine taş atanlar çoğalarak, hırslanarak ve silahlanarak yürüyorlardı yürükselime. Bir düşman kalesini fethiye giden askerler gibiydiler. En önde orta yaşlı, şalvarlı, sakallı bir grup diğerlerine yön veriyor, önderlik ediyorlardı. Ellerini göğe kaldırıyor, sallıyor, bağırıyorlardı. Neredeyse nizami bir askeri birlik gibiydiler. Muhammed'in cihada giden askerleri sanıyorlardı kendilerini. Bazıları da herhalde Orta Asya'dan gelen Türk kahramanlarını yerine koyuyorlardı kendilerini. Türklüğün ve İslam'ın kurtarıcıları olmanın şerifi binlerce ölüme bedeldi. Değil mi ki sütçü imam olmak gibi her zaman ele geçmeyecek bir fırsat geçmişti ellerine, her biri İslam ve Türklük kahramanı olabilirdi. Bu fırsat heba edilemezdi. Gidiyorlardı nizami olarak ve bağırıp çağırarak. İçeridekiler Terintepe mahallesindeki herkes gittikleri için rahatlar gibi olsalar da tam da rahatlamamışlardı. Kimse ne olup bittiğini ve ne olacağını kestiremiyordu. Dışarı çıkmak tehlikeli bir hal almıştı. Karşıdaki Yörükselim mahallesinde silah sesleri artmış, çıkan yangınların alevi ve dumanı göğe yükseliyordu. Artık birkaç saat öncesinde değildi dünya. Herkesin kaygıları daha çok büyümüştü. Güllü evdekileri saklanacakları bir yer bulmaya çalışıyordu. Birine bir köşeyi öneriyor, öbürüne başka bir yer söylüyordu. Bazen bundan vazgeçiyor, kaçıp gitmenin yolları üzerinde düşünüyordu. Çoğu zaman da komşularını gözetliyor, onların yardımcı olup olamayacaklarına dair fikir yürütüyordu. Olmadı. Hiçbir düşüncesi pratik bir çözüme hizmet etmedi. Aklından geçirdiği hiçbir şeyi uygulayamadı. Sadece düşünmekle kaldı. Böyle durumlarda olmayacak birçok düşünce oluşur insanın kafasında. Güllü de bunu yaşıyordu. En iyi yapabildiği şey tekrar gelmemeleri için dua etmek oldu bu süre boyunca. Serin tepede hava biraz durulmuş gibiydi. Sokakta gürültü azalmıştı. Güllü'nün medet olurlar mı acaba diye düşündüğü komşuları kapılarında neşeli bir tiyatro seyreder gibi seyrediyorlardı Yörükselim mahallesinde yanan evleri. Güllü pencere perdesinin ardında onların tezahüratlarını izliyordu. Yangın alevlerinin yükseldiği anlarda veya bildikleri bir eve yapılan saldırılarda maçlarda yapılan tezahüratın bir benzerini yapıyor, alkışlıyor, slogan atıyor, hoplayıp zıplıyorlardı. Yaşlı başlı kadınlar, saldırılara gidemeyecek kadar küçük çocuklardı bunlar. Bunları gördükten sonra bu komşulardan yardım istenemeyeceğine karar verdi. Bu arada mahallenin sokaklarında, Ahır Dağı'nın eteğinde belli aralıklarla askerler dizilmiş bekliyorlardı. Bu durum saldırıları önleyen önemli bir engeldi. Saldırganlar askerlerden korkmuyorlardı. Onlara rağmen ellerinde silahla dolaşıyor, sağa sola silah sıkıyorlardı. Fakat yine de onların varlığı evlere saldırmasını zorlaştıran bir engeldi. Mahallenin ve sokağın sükuneti fazla sürmedi. Bağıra çağıra ellerinde silahlarıyla gidenler kinleri artmış olarak geri geliyorlardı. Yörükselim'i toptan yok etmeye gitmişlerdi. Ancak Yörükselim'e gidemeden ters üst edilmişlerdi. Tam bu sırada Serintepe'de sokak aralarında ve dağın eteğinde bekleyen askerler telaşla toplanıp gitmeye hazırlandılar. Askeri kışlanın basıldığı haberini almışlar, güya kışlanın basılmasını önlemek için mahalleyi saldırganların insafına bırakıp gidiyorlardı. Evlerinde gelişmeleri izleyen Aleviler, Kürtler bu durumdan kuşkulanmışlardı. Askerin gitmesi demek, dizginlerinden boşalan saldırganların vahşi saldırılarına açık hale gelmek demekti. Bu hain, kirli, alçak bir komploydu. Bu tuzağı fark edenlerden yapabilenler askerlerin peşine takılarak onlarla birlikte kaçmaya çalışıyorlardı. Saldırganlar askerlerin çekilmeye başladıklarını sabırsızlıkla ve ellerini ovuşturarak izliyorlardı. Evlerin önlerinde, çatılarda, sokak işlerinde dolaşan yığınla katil, avını gözetleyen sinsilik içinde askerlerin gitmesini bekliyordu. Askerler mahalleden ayrılırken başladı katliam. Askerlerin peşine takılmak isteyenler vuruldu birer birer. askerlerin gitmesiyle mahalle insanı koruması bırakıldıktan sonra bu anı bekleyenler güllülerin evine de saldırmaya başladılar. İlk olarak evin önünü ve çevresini işgal ettiler. Benzine bulanmış paçavralarla evin içine ateş atılıyor, yangın çıkartmaya çalışılıyordu. Bu arada silahlar patlıyordu. Kapıyı kırmaya çalışan grupla damı delmeye çalışanlar birbirlerini motive ediyorlardı. Çok sürmedi kapının kırılması. İçeri doluştuklarında Güllü vurulmuş düşmüştü. Yüzü gözü kan içindeydi. Güllü vurulduğunda 7 yaşındaki oğlu Ali yanındaydı. Ali'nin elinden tutmuş onu korumaya çalışıyordu. Kurşun Güllü'nün göğsüne saplandığında Ali'nin üstüne düşecek gibi oldu. Sarsıldı Ali'ye doğru. Ürküntüyle geri çekilen Ali'nin üstüne akıyordu Güllü'nün. Bedeninden boşalan kan ılık ılık. Güllü yere düşerken Ali'nin eli elindeydi hala. Ne çok kan akmıştı. Ali'nin üstündeki elbise kana batırılmış gibiydi. Ali yıllarca bunu unutamadı. En çok da annesinin kanının sıcaklığı hiç aklından çıkmadı. Güllü konuşamıyordu. En büyük kızı Yurdagül annesine baktı yaşlı gözlerle. Çığlık çığlığıydı. Annesiyle birlikte kurdukları hayaller geçti aklından. Yüreğinde bir yangın harlandı. Gözlerinde akan yaşlar çığlıklarına karıştı. Güllü olan biteni anlıyor gibi bakıyordu. Ölürken bile çocuklarını korumaya çalışıyordu. Yurdagül'e el etti. Gidin, siz gidin gibisinden. Yurdagül o sevgi ve çaresizlik dolu sımsıcak bakışları hiç unutmadı yıllarca. O anları ve annesinin sessiz çığlığını bir cevahir gibi nakşetti kalbinin en müstesna yerine. O günden beri o ölüm öncesi bakışları taşıyor Yurdagül yüreğinde. Annesinin özlemini böyle gideriyor. Çocuklarının, yakınlarını ve sevenlerinin bir çınar ağacı dikecekleri bir mezarı, başında saygıyla duracakları bir mezar taşı olmadı Güllü'nün. El ele iki çocuk. Ali annesinin kanıyla ıslanmış elbiseleriyle ayrılmıştı oradan. Nasıl ayrıldığını, kimlerin yardımcı olduğunu hiç ama hiç hatırlamıyor. Hatırlayabildiği ise kız kardeşi Türkan ile birlikte olduğu o an ve sonrasına dair yaşadıklarıydı. Ali 7, Türkan 5 yaşındaydı. Bir evde olduklarını hatırlıyordu. Oraya gitmişler miydi, götürülmüşler mi onu da bilmiyordu. Gittikleri evde mağdur bir Alevi aileye aitti. Kaçmak için hazırlanıyorlardı. Türkan ile Ali'ye, biz çocuğu doktora götüreceğiz, siz burada bekleyin diyerek yalan söylemişlerdi. Onları taşıyamayacaklarını düşünerek orada bırakıp gittiler. Ali baygın ve yaralıydı. Evin bir köşesine yatırmışlardı. Vakit akşama doğruydu. 5 yaşındaki Türkan ile baygın yatan ağabeyi kala kaldılar bir odanın içinde yapayalnız. Türkan ağladıkça korkuyor, korktukça ağlıyordu. Ağlarken anne diye annesini istiyordu. Ara sıra ağabeyini uyandırmaya çalışıyordu fakat ağabeyi uyanmıyordu. Bazen de her şeyi unutuyor, oyun oynamak istiyor, bir şeyler aranıyordu. Birkaç defa Ali'nin baş ucunda uyukladı. Her uyandığında Ali'yi uyandırmaya çalıştı, Ali uyanmıyordu. Üşümeye başlamıştı. Evde bulduğu örtülerinin birini ağabeyinin üstüne sermeye çalıştı. Zor oldu, kendisi de bir şeye sarındı. Gecenin karanlığı ve sessizliği çökmüştü. Türkan'ın korkusu yeniden canlandı. Tekrar ağlamaya başladı. Ağlarken annesini düşünüyordu. Annesinin en son elinden tutuşunu hatırladı. Daha çok etkilendi, içli içli ağladı. Gece yarısında Ali uyandı. Yarasına baktılar birlikte. Fazla önemli değildi. Üstündeki kanın fazlalığı annesinin kanının akmış olmasındandı. Ali olanları düşündü, korktu. Türkan'ın yanında ağabey olarak korkusunu yenmesi gerektiğini hatırladı. Ağlayan Türkan'a ağlamamasını söyledi. Acıktığını fark etti. Evde yiyecek bir şeyler aradılar. Yoktu hiçbir şey. Türkan bir makarna paketi buldu. Çiğ ve kuru makarnaları çıtır çıtır yemeye çalıştılar. Sabaha karşıydı. Ortalık aydınlanıyordu. Evden ayrılmak, anne babalarını bulmak istediler. Ali'nin yarasına bez sardılar ve el ele tutuşarak çıkmak için kapıya yöneldiler. Türkan kapıdan baktığında karşı evin üstünde dün kendilerine saldıranlardan birkaçının ellerinde silahlarıyla beklediklerini gördü. Ali'ye Kürtçe "Varam mare ellaverin mezika" dedi. "Gitme, bak oradalar." Ali dama baktı, korkuyla hemen geri çekildi. Birlikte bir süre beklediler. Onlar aşağı inip gittiler. Ali ile Türkan tekrar baktılar, sokakta bir şey var mı diye. Kimse görünmüyor, bir ses gelmiyordu. Türkan çocukluğun verdiği cesaretle yaralı ağabeyinin elinden tutarak çıktı dışarıya. Evlerinin çok yakın olduğunu fark ettiler, sevindiler buna. Annelerini, babalarını göreceklerini sanıyorlardı hala. Eve yaklaştıklarında evin tüttüğünü gördüler. Ev yanmıştı. Her taraf darmadağınıktı. Anneleri yatıyordu az ileride, üstü başı parçalanmış halde. Bir başka yerde ağabeylerinin ve diğerlerinin cesetleri yatıyordu. Gelişi güzel, kanlar içinde. Ali babasını aradı, gözleriyle göremedi. Cesedini aramak istedi, cesaret edemedi. Ağlamaya başladılar. Daha doğrusu kendiliğinden akıyordu gözyaşları. Sabahın seher vaktiydi. Hava soğuktu. Duman tüterek yanan evlerinin önünde annesinin, ağabeyinin, babasının ve yakınlarının cesetlerinin yanında el ele iki çocuk ağlıyordu. Yeni günün en güzel saatlerinde unutamayacakları bir acıyı yaşıyorlardı. Yanan insan etinin kokusunu bilmiyorlardı. Havada babalarının yanan cesedinin kokusu vardı oysa. Türkan burada daha fazla beklemelerin doğru olmayacağını fark etti. Ağabeyini elinden çekerek yürümeye devam ettiler. Önce annesinin cesedinin yanından geçtiler. Türkan eğilip düzeltmek istedi annesinin dağınıklığını. Kanlara belenmiş yanaklarını silmek, ona sıkı sıkı sarılmak için şiddetli bir istek duyduğu içinde. Bu defa Ali engelledi. Ali de babasını arıyordu gözleriyle. Yine bulamadı. Sonra Hüseyin ağabeylerini ve diğerlerinin cesetlerini geçtiler. En son cesedi geçtiklerinde geriye dönüp baktılar uzun uzun ve ağlayarak. Bu defa hıçkırarak ağlayabiliyorlardı, gözyaşları durmuyordu. Güllü Ergönül'ünde ziyaret edilecek bir mezarı bulunmamakta katilleri az cezalarla kurtulmuşlardır. 6. ayrımın sonu, sayfa 110.